Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Kıymetli kardeşlerimiz, muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programından hepinize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ve böyle güzel bir program vesilesiyle siz kıymetli dinleyenlerimizle beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izlerini takip etmeye gayret gösteriyoruz. O alemlere örnek, önder olarak gönderilen Efendimizin bu müstesna hayatından kendi hayatımıza güzel örnekler nakletmenin gayret içinde olmaya çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a olan taziminin farklı yansımalarını arz etmeye çalışıyorum. Bu derslerde tabii ki kullukta Efendimiz Aleyhisselam en güzel örnek. Kulluğun çok farklı boyutları var. Farklı derinlikleri var. Orada Yüce Efendimiz Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimizle olan gönül bağları, muhabbeti, tazimi, teslimiyeti tabii işin kalbi boyutunu teşkil ediyor. Gönül tarafını teşkil ediyor ve burada çok aydınlık bir dünya ile gerçekten böyle Allah'a imanla, tazimle tezyin olmuş apaydınlık, belki güneşin değil, güneşlerin aydınlatmaya efendim yetmeyeceği kadar bir aydınlıkla karşı karşıya bulunduğumuzu hissediyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın o gönül dünyasında. Tabii ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam kendi gönül dünyasındaki o tevhid aydınlığını, tevhid güneşini bütün insanlığa ulaştırmaya çalışıyor. Ashabını o şekilde tevhid çizgisinde terbiye ediyor, terbiye etmeye çalışıyor. Onların da aynı tevhid aydınlığına kavuşması için gayret gösteriyor. Bu bakımdan Efendimiz Aleyhisselam'ın cahiliye ve şirk ortamından henüz yeni kurtulmaya çalışan ashabını yakından takip ettiğini, Allah'ın birliği hususunda yanlış inançlara sapmamaları için çok özen gösterdiğini, onu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakınız, bir hadise çerçevesinde bunu izah etmeye çalışalım. Sahabe-i kiramdan Ebu Vakıt el-Leysi anlatıyor. Diyor ki bu mübarek sahabi, Huneyn gazasında Müslümanlar müşriklerin silahlarını astıkları ve Zat-ı Envat diye isimlendirdikleri bir ağacı görüyorlar. Bir ağaca rastlıyorlar ve o ağaçta ismini Zat-ı Envat diye vermiş müşrikler ve ağaçta da silahlarını asmışlar. Sahabe-i kiram hemen o ağacı görünce, ya Resulallah, müşriklerin olduğu gibi bizim için de bir Zat-ı Envat belirleseniz. Yani ona özeniyorlar. Onu görünce ona özeniyorlar. Onun gibi bizim de bir ağacımız olsun. Silahlarımızı asalım. Gölgesinde gölgelenelim. Böyle Ama sanki böyle bir ağacın ötesinde ona bir değer atfetme hisleri, duyguları kendisini gösteriyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın ona cevabı ve tepkisi gerçekten çok yüksek seviyede oluyor. Sübhanallah. Bu Musa'nın kavminin, ey Musa, onların ilahları gibi bizim için de bir ilah yap demeleri gibidir. Yani olay şu kıymetli kardeşlerim, malumunuz Mısır'da Firavun'un zulmü içerisinde Kıptiler arasında Beni İsrail, İsrailoğulları uzun bir zaman kalıyorlar ve onların bir kısım yanlış inançlarından, örf ve adetlerine etkileniyorlar. Bunların bir tanesi de o toplumda ineğe tapılıyordu, buzağa tapılıyordu, putlara tapılıyordu. Bu putlara tapma arzusu farkında olmadan İsrailoğullarının içine sinmiş durumdaydı. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam onları Firavun zulmünden kurtarınca, Kızıldeniz'den onları sahili selamete çıkarınca, ayet-i kerim ifadesiyle ve cavezne bi beni İsrail'el behra fe etev, İsrailoğullarını diyor denizden kurtardık. Bir kavmin topluluğun yanına geldiler. Dediler ki kalu ya Musa ceallena ilahen kemalehum alihe. Hemen baktılar, onların putları var, ona tapıyorlar. İçlerindeki o daha önceki uzun yılların biriktirdiği o bir putperestlik anlayışı sahikiyle dediler ki ey Musa, bakın bunlar ne güzel ilahları var. Bunlar için bizim için aynı şekilde ilah yap, ona tapalım diye bir talepte bulundular. Yani sahabe-i kiramın bize de müşriklerin olduğu gibi bir zat-ı envat, bir ağaç belirleseniz, ona daha ihtimam göstersek, ilahlarınızı assak gibi, böyle sıradan gibi gözüken bir taleplerine Resul Efendimiz ne kadar büyük bir dikkatle karşı çıkıyor ve aman diyor, siz diyor ne istediğinizin farkında mısınız? Kesinlikle Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin o tür örf ve adetleri, şeyleri bize uygun düşmez diye o tür yönelişlerin önünü baştan kesmiş oluyor. Buna benzer gerçekten çok güzel misaller var Efendimizin hayatında. Bir iki misal daha verdikten sonra bir değerlendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Fahrican Efendimiz Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının sadece ona tahsis edilmesi hususunda da çok dikkatli davranırdı. Bu konuda en küçük bir şirk kokusuna müsaade etmezlerdi. Çünkü Cenab-ı Hak kendisini Kur'an-ı Kerim'de bize zatıyla, isimleriyle ve sıfatlarıyla tanıtıyor. Tanıtıyor ve kendisine o isimlerle, o sıfatlarla nida edilmesini, dua edilmesini, hitap edilmesini istiyor ve kesinlikle onların değiştirilmesine müsaade buyurmuyor. Hani Araf suresindeki ayet-i kerimede Estağfirullah وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. En güzel isimler Allah'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri vardır. Siz Allah'a o isimlerle dua edin, yalvarın, kulluk yapın. İşte ya Allah diyerek, ya Rahman Rahim'in diyerek, Gaffar, Settar, diğer kendisinin tanıtmış olduğu esma ve sıfatları neyse o şekilde dua edin, o isimleri kullanın. وَزَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي اَسْمَائِهِ. Allah'ın isimlerini, isimleri konusunda sapık yollara düşenler, o isimleri böyle eğip bükenler, değiştirenlerin yollarına gitmeyin, onları terk edin diye buyuruluyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın da hassasiyeti çok ön planda. İbni Abbas radıyallahu anh'den nakledildiğine göre bir adam Allah Resulüne geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, Allah'ın dilediği ve sizin dilediğiniz diyerek meşiyet, yani dileme hususunda peygamberimizi Cenab-ı Hak'la birlikte zikrediyor. Yani Allah'ın dilediği ve sizin dilediğiniz. Cenab-ı Hakk'a ayrı, Efendimiz Aleyhisselam dilemesine de ayrı bir yer veriyor. Orada Efendimiz'i Yani ya Resulallah ben seni daha seviyorum, sana çok değer veriyorum anlamında peygamberimize bir değer atfetme durumu da söz konusu. Fakat burada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin bu tavrını, yani Allah'ın dilemesi sizin dilemeniz, yani dileme noktasında Efendimizin Cenab-ı Hakk'a adeta sanki o seviyede görülmesi, sanki bir şirk çağrışımı yapması durumu söz konusu olunca, bakınız Efendimiz Aleyhisselam, kıymetli dinleyenlerimiz, nasıl karşılık veriyor, nasıl tepki gösteriyor. Diyor ki, sen beni Allah'a denk yaptın. Olmaz, böyle olmaz. Sadece Allah'ın dilediği demen gerekirdi. Dileme konusunda Allah ile beraber başka bir kulun, velev ki o peygamber bile olsa, onun dilemesinin bir anlamı olmaz. Yani sıfatlarında, isimlerinde Cenab-ı Hakk'ı birlemek gerekiyor, tevhid gerekiyor. Ona hiçbir şey ortak koşmamak gerekiyor, hiçbir şeyi ona yaklaştırmamak gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak kendisini bu şekilde bize tanıtıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, peygamber olmasına rağmen mutlak iradenin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu bildirmiş ve kendisinin dileme konusunda Allah'a denkmiş gibi zikredilmesine kesinlikle karşı çıktığını görüyoruz. Burada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçekten ne kadar ölçüleri net ortaya koyduğunu, yani dinimiz, inanç esasları, ibadet esasları, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları, bir kul Allah'a nasıl kulluk yapmalı, nasıl hitap etmeli, peygamberi nasıl sevmeli, onu hangi konumda görmeli, bunların hepsinin dinde yerleri net olarak belirlidir, belirlenmiştir ve aralarında kesinlikle bir karışıklığa sebep olabilecek bir karışık durum söz konusu değildir. Yani gerçeği bilirsek bunu net olarak görebiliriz ama gerçeği bilmeyenler, cahil insanlar orada bunlar birbirine karıştırabilir. Buna da dikkatli olmak gerekiyor. Bir diğer dikkat çekici misal şu şekilde. Adi bin Hatim'in anlattığına göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında okuduğu hutbede çıkıyor, hutbe okuyor bir kişi veya bir konuşma yapıyor. Şu ifadeyi kullanıyor. Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse, وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ şüphesiz doğru yolu bulmuş olur. O ikisine isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır. وَمَنْ يَعْصِهِمَا orada hatip Allah ile Resulullah Efendimiz'i bir zamirde bir araya getirerek huma, yani o ikisi şeklinde birlikte kullanıyor. Allah ve Resulünü bir zamir içerisinde, ki Arapça bu humadır, o ikisi demektir, birlikte kullanıyor. Efendimiz Aleyhisselam da bunu dinliyor. Şimdi normalde yani insan nefsi böyle yüceltilmekten hoşlanır. Yani hatta olduğundan daha fazla değer verildiği zaman da insan nefis bundan hoşlanabilir. Hatta yapmadığı şeyden de yapmış gibi zevk almak, hoşlanmak ister. İnsan tabiatının böyle özellikleri vardır ama burada dinleyen kişi sıradan bir insan değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hatibin o ifadesinin yanlış olduğunu hemen dikkate alıyor ve müdahale ediyor. Diyor ki sen ne fena bir hatipsin, sen ne kötü bir hatipsin, ne kötü konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun. Orada o ikisine diyeceğine ayrı ayrı zikrederek Allah ve Resulüne isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır demen gerekirdi. Yani burada kıymetli kardeşlerimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konuşmacıyı ikaz etmesi, Allah ile kendisini huma zamirinde müştereken zikretmesi, böylece Cenab-ı Hak ile peygamberinin aynı seviyede tutulduğu hissini uyandırması sebebidir. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Kesinlikle ben Allah'ın peygamberiyim, Allah'ın kuluyum. Hiçbir şeyde benim Allah ile Celle Celaluhu aynı seviyede, aynı durumda olmam mümkün değil. Hiçbir yaratığın, hiçbir mahlukun böyle bir hakkı yoktur. Onun için herkes inancına, konuşmasına, hitaplarına dikkat edecek diye o ölçüleri net bir şekilde bize bildirmiş oluyor ki yanlışlık olmasın. Niye Resul Efendimiz bu kadar hassas davranıyor? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifine buyuruyor ki beni olduğumdan daha fazla abartmayınız. olduğumdan daha fazla göstermeyiniz. Benim Yunus bin Metta'dan daha farklı bir özelliğim yoktur. O da Allah'ın peygamberi, ben de Allah'ın peygamberiyim. Veya bir diğer peygamber, ondan daha farklı bir yönüm yok. O da Allah'ın peygamberi, ben de Allah'ın peygamberiyim. Beni o şekilde Allah'ın kulu ve Resulü olarak, işte Abdullah'ın oğlu olarak tanıyınız diye hep ölçüler getiriyor. Sebebi, yani bir kısım insanların, din mensuplarının hep böyle zahiren haklı gibi gözüken sebeplerle peygamberlerini, din büyüklerini, alimlerini olduğundan fazla büyük görmeleri, abartmaları, sonra da yavaş yavaş orada bir böyle prestij tapma hislerinin ortaya çıkması, sonra da o dinin peygamberini veya bir veli gibi Allah dostunu adeta haşa bir put yerine, bir ilah yerine koyma tehlikesi söz konusu oluyor. Bunları tarih buna şahit. Bugün mesela Hristiyanlığın içine düşmüş olduğu en büyük tehlike bu değil midir? Yani Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Hristiyanlarla mücadele ediyor. Diyor ki İsa diyor Allah'ın bir kuludur. İsa Allah'ın bir mahlukudur. İsa bir insandır. O da sizin gibi bir anneden doğmuştur. Yemek yer, içer, tuvalete gider, ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla o ilah olamaz. Allah, İsa kesinlikle üç ilahtan birisi değildir. Bak hep bunları ne yapıyor? Düzeltmeye çalışıyor Kur'an-ı Kerim. Sebebi o insanların bir Allah'ın peygamberini bir iki özelliği sebebiyle abartmaları ve onu bir uluhiyet makamına yerleştirmeleri, bu tehlike ortaya çıkıyor. Bakıyoruz milyarlarca insan, bugün yeryüzünde 2 milyar Hristiyan varsa 2 milyar insan böyle bir yanlışın kurbanı oluyor ve şirk içerisine düşmüş oluyor. Resul Efendimizin bu ince ikazları kıymetli kardeşlerim hep ümmeti Muhammed'i doğru bir inanç üzere, tevhid üzere tutmak, o şekilde yetiştirmek, terbiye etmek ve bu konuda bir karışıklığa yer vermemek için bu hassasiyeti gösterdiğini görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Resul Ekrem Efendimiz Allah Teala'ya olan tazim ve muhabbeti sebebiyle çok severdi Yüce Rabbimizi, ona çok tazim gösterirdi. Cenab-ı Hakk'ın zikrinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinde olan yüceliği tarifsizdi. O gönül, hani ayet-i kerimede مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ, Allah hiçbir insanın göğüs boşluğunu iki kalp yaratmamıştır. Bir kalp yaratmıştır. O kalp, Efendimiz Aleyhisselam'ın göğsündeki kalp, Allah'ın tazimine, Allah'ın zikrine tahsis edilmiş ve orada o yerleşmiş olan bir mübarek kalpti. Dolayısıyla bu muhabbeti sebebiyle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a varan yolda birer engel teşkil eden putlara ve putperestliğe karşı amansız bir mücadele verdiğini görüyoruz. Zaten dinin özü tevhid mücadelesidir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ana gündemi, hedefi hep tevhidi yerleştirmek ve putperestliği, putu, şirki, şirk unsurlarını ortadan kaldırmaktır. Bütün peygamberlerin vazifesi budur. Bir İbrahim Aleyhisselam'a baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam verdiği mücadele tevhid mücadelesidir. Yani ölümüne, ateşlerde yanmasına ve her türlü tehlikeyi göğüslemesine karşılık verdiği tek şey Allah birdir. Hiçbir şey ona denk olamaz ve o putlarla mücadele olduğunu görüyoruz. Bütün peygamberler böyledir. Şimdi bakıyoruz, Efendimiz Aleyhisselam nübüvvetinden peygamber olmadan önce bile kesinlikle asla putlara iltifat etmemiş, hep nefret ettiğini görüyoruz. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi sırasında Hazreti Ömer'e önceden Kabe'ye gidip oradaki bütün putları ortadan kaldırmasını emretmiş ve bunlar temizlenmeden Beytullah'a girmemiştir. Çünkü artık bu putların temizlenmesinin vakti gelmişti. Ama Mekke döneminde Efendimiz Aleyhisselam o Beytullah putlara doluyken o Mekke'nin şartları içerisinde tabii ki Beytullah namaz kılıyordu. Beytullah'a doğru namaz kılıyordu. Allah'a kulluk için namaz kılıyordu. Ama artık o putların kırılma vakti gelince de Resul Efendimiz ne yapıyor? Orası diyor tamamen Beytullah, putların temizlenmeden oraya girmiyor. Temizlendikten sonraya girdiğini görüyoruz. Yine Resulullah Efendimizin Cenab-ı Hakk'a olan tazim ve muhabbetinin ortaya çıktığı, tezahür ettiği yahut da Efendimizin bu hususiyetini görmüş olduğumuz alanlardan birisi, Yüce Rabbimizi, sevgili Peygamberimizin gece gündüz aralıksız olarak huşu içinde zikredişinde, Cenab-ı Hakk'ı anışında ve onu hiç unutmayışında onun tezahür ettiğini görüyoruz. Adeta Efendimiz Aleyhisselam'ın halini şu ayeti kerime bize aktarmaktadır. O ayeti izah etmeye çalışacağım kıymetli kardeşlerim. Araf suresi 205. ayeti kerimede Cenab-ı Hak hem Efendimiz'e hem de Efendimiz'in şahsında bizlere bir kulun Allah'a tazimi nasıl olmalı ve bu tazimin bir eseri olarak Cenab-ı Hakk'a bir kulun zikri nasıl olmalı ve bir kul hem diliyle hem kalbiyle hem ruhuyla Cenab-ı Hakk'ı nasıl anmalı, zikretmeli veya unutmamalı bunu beyan ediyor ve bunun da en güzel örneğinin Efendimiz'de ortaya çıktığını anlamış oluyoruz. Estağfirullah. Ve zükür rabbeke fi nefsike tadarruan ve hifeten ve dunel cehri minel kavli bil guduvvi vel asali ve la tekum minel gafilin. Sadakallahul azim. Ve zükür rabbeke, Rabbini zikret, an, unutma. Fi nefsike, iç dünyanda, kalbinde, ruhunda. Yani bu sadece dille yapılan zikirden bahsetmiyor ayet-i kerime. Kalbin zikrinden, ruhun zikrinden, adeta o zikrullahın kalp makarına yerleşmesinden, ruha işlemesinden, iliklere işlemesinden bahsediyor. Nasıl zikret? Tadarruan, böyle yalvararak, yakararak, ve hifeten, korkarak. Yani niye? Çünkü Allah'ı zikreden kul Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü hatırlar. Onun isimlerini zikreder. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, büyüklüğünü, affını, merhametini, celal ve cemal sıfatlarını onları hatırladığı için, onları zihninde hazır tuttuğu için, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü hatırladığı için o kalpte bir korku, bir ürperme hali meydana gelir ve adeta böyle Allah, Allah, Allah diye, yani içten kaynayan, böyle gönülden gelen bir zikir hali oluşur. Tadarru ve hife, yani yalvararak, yakararak, yani ya Rabbi ya Rabbi diyerek bir sığınma haliyle, bir de korku var işin içerisinde. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın azabı da söz konusu. Başka ve dunel cehri minel kavli bil guduvi vel asal. Ve sessiz bir şekilde, açıktan değil, yani Allah Allah bağırarak değil, iç alemde gönülden gelen bir zikir hali bu. Sabah ve akşam kesintisiz, devamlı. Ve la tekunil gafilin, sakın gafillerden olma. Zaten kıymetli kardeşlerim, bir gönülde iki halden birisi bulunur. Ya gönül zakirdir veyahut da gafildir. Üçüncü bir hal yoktur. İnsan da böyledir. İnsan ya zakirdir, zikir etmektedir, zikir halindedir veyahut da gafildir, zikirden kopmuştur, kesilmiştir. İkisinden birisi, üçüncü hali yok. Üçüncü hali yok. Ya zakiriz veya gafiliz. Zakirsek gafil değiliz, gafilsek zakir değiliz. Ayette bunu söylüyor zaten. Vezkür, zikret, gafilen olma. Zikretmezsen gafilen olursun diye bunu da beyan etmiş oluyor. Böyle, tabii ki bu ayetin biraz derinlerine inmeye çalışırsak, kişinin, bir Müslümanın yani haliyle, kaliyle, amelleriyle, işiyle, gücüyle öyle bir yol tutması lazım. Öyle Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir yol tutup bir istikamet bulması lazım ki yaptığı işler de ona zikir telkin etmesi lazım ve içinde o zikrin, zikrullahın derinleşmesi lazım. Derine doğru giden, azalmayan, artan ve verdiği haz ve lezzette günden güne, zamandan zamana böyle derinleşen, böyle müthiş bir zikir halinden, ahvalinden ayet-i kerime haber vermiş oluyor. İşte Resulullah Efendimiz'in hayatına bir bütün olarak baktığımız zaman bu ayetin emrettiği, istediği, çerçevesini çizdiği, şartlarını belirlediği o zikrullah halinin Efendimiz'in halinde, kalinde, kalbinde kendisini gösterdiğini ve bunun da o kalpte bambaşka bir tazim duygusunu oluşturduğunu görüyoruz. Bunu biz görmemiz lazım, anlamamız lazım ve bunu da kendi kalbimize, ruh dünyamıza aksettirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak bizlere muvaffak kılsın inşallah kıymetli kardeşlerim. Bu arada yani iş kalbe gelmişken, zikrullah'a gelmişken şunu da ifade etmemiz lazım. Tabii ki kalpler hem Rahman'ın iki parmağı arasında evirip çeviriyor, hem de şeytanların da cirit atmış olduğu bir alan. Hem Rahman'ın tecellilerin hem de şeytanı vesveselerin ortaya çıktığı alan insanın ruh dünyasıdır, kalp alemidir. Kalp alemidir. Dikkatli insanlar orada onu zikrullah'a tahsis ederler ve zikrin hazını yaşarlar. Dikkatsiz gafil insanlar da o alanı şeytanlara terk ederler ve orada şeytanla cirit atarlar tabiri caizse. Yani her türlü pisliklerini kusarlar, vesvesesini verirler ve insanı böyle bir, çok affedersiniz, bir çöplük gibi, bir kanalizasyon gibi çok kötü bir hale de getirebilirler. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla diyor ki her insanın bir şeytanı vardır. Şeytan da diyor insanın omuzundan aşağı doğru bir de filin hortumu gibi şeytanda bir hortumu vardır. Ve o hortumu diyor kulun diyor omuzundan diyor kalbine doğru diyor şeytan uzatır hortumunu uzatır ta kalbe kadar uzatır ve hortumun ağzını açar şöyle. Eğer bir kulun kalbi Allah'a zikirden kesilirse yani zikirden gafil olursa şeytan hortumun ucunu açar ve ne kadar içinde pislik varsa böyle vesveselerini o kalbe böyle akıtır. Akıtır. Kirli bir su gibi akıtır. Akıtır ve orasını böyle kirlendirir, pislendirir. Ama kul aklı başına gelir de ya Rabbi derse, Allah derse kalp çalışan bir motor gibi devreye girer de Allah Allah Allah diye zikre başlarsa bu kez diyor şeytan diyor o hortumu geri çeker. Oraya artık efendim tesir edemez. Ama şeytan hortumu geri çektiği zaman için peşini bırakmaz. Takip eder. Böyle adeta böyle bir avını avlayan bir kişi gibi takip eder. Zikir davetli zaman karışmaz ama zikir kesildiği zaman tekrar hemen hortum oraya gelir ve vesvese akmaya başlar. Böyle bir misalle Efendimiz Aleyhisselam kalbin zikir veya da gaflet durumunu izah ediyor. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam hiçbir zaman şeytanın vesvesesine yer vermeyen, hep ondan emin olan ve o mücadeleyi başarmış ve şeytan Müslüman olmuş bir insan olarak zakir bir kalbe sahip olduğunu görüyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki bizim hedefimiz bu programda gerçekten ister kalbi hayata yönelelim, ister efendim ibadet tarafına geçelim, ister hangi alana geçersek geçelim, bizzat karşımıza Efendimiz Aleyhisselam'ı alabilmek, Resulullah Efendimiz'i adeta onu bir hayran hayran o Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki o tabloyu, o örnek davranışı tahlil etmek, izlemek, seyretmek, o detayları olabildiği kadar daha derinlemesine görebilmek ve ona duyduğumuz hayranlıkla beraber oradaki modeli kendi hayatımıza nakletmeye çalışabilmek ve mümkünse ayak izlerine varıncaya kadar, mümkünse kalplerimizin atışına varıncaya kadar, mümkünse gözümüzün tarfete ayın dediğimiz bakışına varıncaya kadar, mümkünse bizdeki her türlü kıpırdanışa varıncaya kadar onları Allah Resulü'nün haliyle, ahvaliyle, ahlakıyla ve ahvaliyle birebir örtüşmeye, onu takip etmeye çalışmak bizim esas aslında peşinde olduğumuz ve gayret gösterdiğimiz alan bu alan olmuş oluyor. Şimdi yine Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a olan taziminin yansımalarını, akislerini gördüğümüz alanlardan bir tanesi de malumunuz Cenab-ı Hakk'ın bir gönderdiği din var. Dinin de şeairi dediğimiz yani nişaneler var. Yani dinin önemli alametleri, nişaneleri, göstergeleri yani dini temsil eden önemli noktalar var ki kıymetli kardeşlerim biz buna şairullah, Allah'ın şairi veyahut da şairuddin, dinin şairi, alametleri, nişaneleri, öne çıkan yönleri gibi ifadelerle bunu anlatmamız mümkündür. Ve Cenab-ı Hak bizden kendi adına eğer beni ululamak istiyorsanız, bana tazim göstermek istiyorsanız aynı zamanda gönderdiğim dine ve o dinin alametlerine de tazim gösteriniz, hürmet ediniz, gerekli değeri veriniz, onlara olması gereken şekilde kabul ediniz talimatları da vardır. Bunlardan bir ayet-i kerime, Haç suresi 22. ayet-i kerimede Estağfirullah. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبُ. Her kim ki hadise biraz haç ve kurban konularının ele alınmış olduğu bağlamda gelmekte. Yani haçtan bahsedilmekte, Beytullah'tan bahsedilmekte, Beytullah'a adanan kurbanlardan, hedi dediğimiz kurbanlardan bahsedilmekte, kurbanların kesiminden bahsedilmekte, zikrullah'tan bahsedilmekte. Dolayısıyla bu da şair dediğimiz zaman aslında Cenab-ı Hak neleri kastettiğini de o ayetin bulunmuş olduğu bağlam bize anlatmış oluyor. Her kim Allah'ın şairine, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını bize gösteren, dinini bize anlatan önemli nişanelerine tazim gösterirse, hürmet gösterirse, onu gerektiği şekilde o hürmetle karşılama, bunu başarabilirse şüphesiz bu kalplerin takvasındadır. Takvasındandır. Yani kalbine takvası olan insan Allah'ın dinine de hürmet gösterir. Takvası olan Kur'an-ı Kerim'e de, ezana da, kurbana da, hacca da ve Beytullah, mescit, minare, ezan, bütün bunlara da gereken tazimi gösterir. Onları basite almaz, onları tahfife almaz. Kesinlikle böyle bir yanlışın içerisine girmez. Dolayısıyla İslam, Allah'ın şairine saygı ve onlarla Allah Teala'ya yaklaşma esas üzerine kurulduğunu görüyoruz. Peki şair nedir? Hissetmek manasındaki şuur kökünden geliyor. Ve şiar kelimesinin çoğulu insana böyle dini duyguları, hisleri veren, bu hisleri kazandıran, doğmasını sağlayan şeyler gibi öyle bir anlamda var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, Beytullah, Kabe, ezan, namaz, kurban, Safa ve Merve gibi karşılaşıldığında Allah'a yakınlık hissi uyandıran alamet ve işaretlere biz şair diyoruz. Yüce Allah mücerret hadiseleri insanların daha kolay idrak edebilmeleri için müşahhas şeylere benzeterek anlatıyor. Bu nişaneler de, yani Kur'an-ı Kerim gibi, ezan, namaz, kurban gibi bu nişaneler de Allah Teala'ya ibadette kullanılan ve hislerimizle kavranabilen şeylerdir. Ve bunlar sadece Allah'a has kılınmış şeylerdir. Dolayısıyla bunlara gösterilen hürmet ve tazimin de bizzat Cenab-ı Hakk'a gösterilen tazim olduğunu bilmemiz lazım. Yani bir Müslüman Beytullah'a tazim gösterirse bu Allah'a gösterilmiş tazimdir. Bir Müslüman Safa ve Merve tepesine tazim gösterirse bu Cenab-ı Hakk'a gösterilen tazimdir. Bir Müslüman okunan ezana tazim gösterirse Allah'a, mescide, mihraba, minbere gösterilen tazimlerde, çünkü bu biz o varlıkların maddi yönlerine o tazimi göstermiyoruz. Ona o değeri veren dinimizdir, Rabbimizdir. Hani Hazreti Ömer Efendimizin Hacer-i Esved'le alakalı söylediği şey ne kadar dikkat çekicidir. Hacer-i Esved Efendimiz bu dinin bir alametidir. Cennetten geldiği ne Efendimiz beyan etmektedir. Diyor ki bembeyaz bir diyor taş halinde gelmişti. O belki cennetin incilerinden bembeyaz halde dünyaya geldi. Ama Ademoğlu günahkar elle dokuna dokuna bunu Hacer-i Esved simsiyah taş haline getirdi. Dolayısıyla bu Allah'ın bir alametidir. Dinin bir sembolüdür. Bunu istilam ediniz, bunu öpebilirsiniz diye hem Efendimiz öpüyor hem de biz de bu şekilde ne yapıyoruz? Bir taş olmasına rağmen ona hürmet gösteriyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz geliyor, istilam ediyor, öpüyor Hacer-i Esved'i ve diyor ki, ey Hacer-i Esved, biliyorum ki sen diyor bir taşsın. Yani taşın ötesinde senin böyle bir yani ilahi, böyle bir uluhiyete dair bir yönün yok. Taşsın sen ama eğer diyor Allah Resulü seni öpmeseydi kesinlikle ben seni öpmezdim. Madem ki o öpüyor, o sana bir değer veriyor. Resulullah ne kadar değer veriyorsa ben de aynı değeri sana veriyorum. Çünkü o değer taşın kendisinden veya Beytullah'ın diyelim ki onun yapıldığı, inşa edildiği taşlardan gelmiyor. Ona dinimizin vermiş olduğu değerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla o değerin de kendisine verilmesi gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bu tabi Cenab-ı Hakk'a tazim çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın şairine tazim, o da o kadar önemli. Biz çünkü o Allah'a tazime götüren şeylerdir. Dolayısıyla bugünkü dersimizde bu şiarlardan, alametlerden en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim'e tazim konusunu kısaca arz ettikten sonra bugünkü dersimizi tamamlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim tabii ki Allah'ın kelamı. Musaf-ı Şerif, bu Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin kendisine yazılmış olduğu Kur'an-ı Kerim içini taşıyan çok değerli bir varlık. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e gösterilen saygı otomatikmen Cenab-ı Hakk'a gösterilen saygı anlamına geliyor. Ve orada dinimizin de Kur'an-ı Kerim'e saygı noktasında çok önemli talimatları olduğunu efendim görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kur'an vahyi geldiği esnada ona bütün varlığı ile yönelir ve gelen vahyi tam manasıyla alabilmek için dikkat kesilirdi. Resul Efendimizin Kur'an-ı Kerim karşısındaki haline baktığımız zaman tam bir tazim hali, hürmet hali onu görüyoruz. Çok büyük bir dikkat söz konusu. Hatta vahyin ilk zamanlarında kalbine gelen Kur'an ayetlerini unutmamak için mübarek dillerini kıpırdatıyorlar. Aman unutmayayım, aman hemen alayım, aman hiçbir şey kaybolmasın diye bunun üzerine ikaz geliyor malumunuz. Ey Resulüm, vahyi çabucak ezberlemek için dilini kımıldatma. Şüphe etme ki onu toplamak, senin kalbe yerleştirmek, ezberletmek bize aittir. Onu okutmak da bize aittir. Acele etmene gerek yok diye Efendimiz Aleyhisselam uyarılıyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah Teala'ya olan tazim muhabbetinin birinde Kur'an-ı Kerim'i çok sevmesi, onu okurken ve dinlerken derin bir hissiyat içinde duygulanıp gözyaşı dökmesi, ayetlere gerçekten çok büyük dikkat göstermesi, okumasına, anlamasına, anlatmasına göstermesi bunun bir yansıması olarak görüyoruz. Zira seven gönlünü ve kulağını sevilinin sözüne yöneltir ve ona sevdiğinin sözünden daha tatlı gelen bir şey olmaz. Madem ki biz Rabbimizi seviyorsak bize en güzel söz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmalı. Gerçekte bu şekildedir. Çok kere seven sevdiğinin sözünü tekrarlarken kendisini onun yanında imiş gibi hisseder. Efendimiz Aleyhisselam'ın işte İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, anlatıyor, diyor ki ey diyor Abdullah, bana bir Kur'an-ı Kerim okur musun diye soruyor. Diyor ki ya Resulallah, bu Kur'an-ı Kerim sana indiği halde ben sana nasıl bunu okuyabilirim? Ben buna cesaret edemem. Ben bunu yapamam deyince Efendimiz Aleyhisselam, ben bir kardeşimin okumasını ve onu dinlemekten de hoşlanırım diye söylüyor ve başlıyor okumaya. Nisa suresinin her ümmete bir şahit ve seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumda nasıl olacak ayeti kerimesine geldiğimde diyor, baktım Efendimiz Aleyhisselam şimdilik yeter buyurdu ve Allah'ın azameti karşısında ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri karşısında Efendimizin gözlerinden yaşlar aktığını gördüm diye buyuruyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, biz bu Yüce Allah'a gerçekten layık olduğu şekilde takva ölçüsü içerisinde tazim ve bunun akisleri olan şiare tazim konusunu inşallah yine kalmaya devam edeceğiz. Programın sonuna gelmişken hepinizi hürmetlerimle, muhabbetlerimi selamlıyorum ve Resul Efendimizin o tazim duygusundan Cenab-ı Hakk'ın kalplerimize nasipler vermesini niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.